Hayırlı akşamlar sayın izleyicilerimiz. Bugün güzel kardeşlerimle sohbetimize başlıyoruz inşallah. Aydın, Gülşah, Didem ve Ayşe ile birlikte hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Sen de hoş geldin.
Hoş bulduk.
Allah bize çok büyük nimetler veriyor. Bu nimetlerden bir tanesi tat alma nimeti. Allah bu tat alma nimetiyle bize hem yediklerimizden zevk alıyoruz hem de vücudumuza çok faydalı nimetler olabiliyor. Böyle olmaya da bilirdi. Yani sadece bizim ihtiyacımızı karşılayacak şekilde yemek zorunda olduğumuz için yerdik. Fakat öyle değil. Allah birçok nimetiyle birlikte, o meyveleriyle, sebzeleriyle ve çeşit çeşit Allah'ın detayda yarattığı sanatıyla tatlı, pasta ve çeşit çeşit ekşisinden, acısından, tuzlusundan, tatlısına kadar hepsiyle Allah çok büyük zevk veriyor. Her birini tadan da dilimiz var. Dilimizde muhteşem Allah'ın yaratma sanatı var, muhteşem bir tasarım var. Yani baktığımızda bunun tesadüfen oluştuğunu düşünmek bir insan için mümkün değil. Çünkü o anda hepsiyle birlikte vücudumuzda tam olarak bulunması gerekiyor. Ve o kadar çok detay var ki mesela insanlar, bilim adamları üzerinde çalışıyorlar, elektronik dil yapıyorlar. Fakat gene neyi örnek alıyorlar? Allah'ın yarattığı dilimizi örnek alıyorlar. Evet. Mükemmel bir sistem var dilimizde. Mesela acı tatı olduğunda, zehirli bir yiyecek olduğunda, bozulmuş olduğunda onu fark edebilecek bir yapıya sahibiz. Allah onu bize algılattırıyor ve o algısıyla birlikte Allah vesile ediyor, ondan uzaklaşıyoruz. Yemiyoruz mesela, zehirli bir şeyden uzak duruyoruz, bozulmuş bir şeyden uzak duruyoruz. Allah dili vesile ediyor, dilin üzerindeki o tat tomurcuklarını vesile ediyor. Bu çok büyük nimet. Maşallah. Allah'ın her detayda insanlara imanımızı, yani hepimizin Müslümanlara imanımızı artıracak bir bilgiyi bize sunuyor. Maşallah.
Şimdi bilindiğine dünyada yaklaşık 20 bin yenebilir bitki türü olduğu tahmin ediliyor. 20 bin çeşit bitki türü. Fakat bu bitki türlerinin herhangi birini biz yediğimiz zaman bunların arasındaki tat farkını almakta hiçbir zaman güçlük çekmiyoruz. Bu anlamıyla dili kimyasal, çok karmaşık kimyasal işlemleri yapabilen bir laboratuvara benzetiyor bilim adamları. Çünkü her yenilen bitkide, yiyecekte hepsinde kimyasal farklı formüller oluyor. Hepsini mesela biz diyelim ki gözümüz kapalı olarak bir tavuk eti yediğimizi düşünün. Haşlanmış tavuk etiyle kızarmış tavuk eti arasındaki farkı gözümüz kapalı dahi olsa görmesek bile yediğimizi hemen ayırt edebiliriz. Herhangi bir tür içinde tavuk bulunan bir yiyeceği yine gözümüz kapalı olarak yediğimizde hiçbir şekilde bir zorluk çekmeyiz. Bu da işte dilimizdeki tat alma organımız olan dilimizdeki o organizasyonla sağlanabilen bir şeydir. En karmaşık kimyasal formülleri bile tahlil edebilen bir yapısı vardır. Allah muazzam yaratmış maşallah.
Evet, maşallah. Burada bir şey eklemek istiyorum. Allah hem tat almayı hem de burunda koku almayı birlikte yaratıyor. Bu çok büyük nimet. Ancak ikisi bir arada olduğunda bu bize ne olduğunu anlayabiliyoruz, lezzet veriyor. Senin dediğin gibi gözümüz kapalı anlayabiliyoruz ama eğer burnumuzdan kokusunu almasak o yiyeceğin, onun normal tavuk mu, kızarmış tavuk mu olduğunu kesinlikle anlayamayız. Ya da başka bir besinde de aynı şekilde. Nasıl bir şey olduğunu aşağı yukarı çıkabiliriz ama kokusunu almayınca elma mı ya da başka ona benzer başka bir meyveyi ayırt etmek imkansız olurdu. Allah ikisini bir araya getirerek müthiş bir nimet sunuyor bize maşallah.
Şimdi herhangi bir tabak yemekte yüzlerce veya binlerce farklı kimyasal madde bulunuyor. Herhangi bir tabak yemek olarak düşünün ki bunu tat uzmanı David Sheppey'e göre tat ve kokuyu meydana getiren kimyasal maddelerin sayısı muzda 225. Tek bir muzun içinde 225 farklı kimyasal madde var. Çilekte de 350. İşte dil bu maddelerin her birini biz normalde bu bilgiyi şu an ben söyledim de vakıf olabilirdik. Evet. Veya işte herhangi bir kişi eğer bu konuda uzmanlık alanı varsa o ancak araştırdığında bilir. Ama genel olarak insanların arasında herhangi bir besin maddesinde bu kadar farklı kimyasal madde olduğu bilinmez. Ama dil bunu bilir ve bunu tahlil eder. İşte bu Allah'ın çok büyük bir mucizesi. Her gün ağzımıza attığımız her lokmada biz sadece o beslenme işlemini yaptığımızı düşünüyoruz belki ama Allah orada da işte bunun için hep günlük yaptığımız işlemlerde, sürekli rastladığımız iman hakikatlerinde bu detayları öğrenmek bu yüzden çok önemli. Evet. Çünkü Allah'ın orada haberimiz dahi olmadığı yerlerde nasıl muazzam sistemler yarattığını ve bizim haberimiz olmadan yine Allah'ın o sistemlerle, kompleks organizasyonlarla ve koordinasyon içinde çalışan bütün bu sistemlerle nasıl mucizeler yarattığını görebiliyoruz. Şimdi dilimizde çok sayıda sinir lifi bulunuyor ve her yönde rahatlıkla hareket edebilmesini sağlıyor bu dilin. Dilimiz normal şartlarda parmaklarımızdan 4 kat daha hareketli. Normalde ağzımızın içinde durduğunu zannediyoruz. Fakat elimizden 4 kat daha hareketli gün içinde. Bu da yine normalde çok hesap edilebilen bir şey değildir. Konuşurken, çiğnerken, yutarken sürekli dil her yöne doğru hareket edebiliyor ağzın içinde. Yani o esneklik, Allah'ın yarattığı esneklik vesilesiyle istediğimiz gibi hareket ettirebiliyoruz ve bu da bizim için bir kolaylık. Ağza alınan besinler tükürük bezlerinin salgılarıyla ıslatılıyor ve yumuşatılıyor. Sonra da yutağa doğru itiliyor ve burada da tat alıcı hücreler devreye giriyorlar. İşte bizim o yemek yiyorum dediğimiz ve tat aldığımız, hoşumuza giden, demin Gülşah'ın da saydığı o her türlü tattaki acı, evet, ekşi, tatlı, evet, nasılsa o faaliyet halinde olan hücreler tat hücreleri. Şimdi bir resim var, ona bakabilirsek. Tat alıcı hücreler tat alma konusunda uzmanlaşmış olan hücrelerdir. Ve ağzın belirli bölgelerinde bulunur ve dilde bulunur. Bu gördüğümüz tat tomurcuğu adı verilen soğana benzer yapılar şeklinde bir araya toplanmıştır. Yani tat hücresi dediğimiz tat hücreleri bu tat tomurcukları şeklinde dilin üzerinde belirli yerlerde toplanmışlardır. Tat tomurcukları da papilla olarak isimlendirilen yapıların içlerinde bulunur. Bir sonraki resme geçebilir miyiz? Şimdi bu gördüğümüz dilimizin yapısı ve dilimizin üzerinde çok çeşitli papillalar var. Bu papillalara bakacak olursak...
İnsanların anlaması için o dilin üstündeki tomurcuk şeklinde gözüken yerlere papilla deniyoruz.
Yani dilin o işte pürüzlü yapısını, evet, meydana getiren şey, yani dilimizdeki o tırtıklı yapıyı, evet, oluşturan şeyler papillalar. Fakat papillaların kendilerine göre türleri var. 4 çeşit papilla var. Bunların içerisinde en çok dikkat çeken dilin ön bölümünde bulunan şu sağda mantarsı papillalar diye yazıyor. Bunlar, bu mantarsı papillalar dilin ön bölümündedir ve süt içtikten sonra daha görünür hale gelir bunlar. Diğer daha büyük ve daha az sayıda olanlar çanaksı papillalar, daha yukarıda ve ters V şeklinde bulunur bunlar. Yapraksı papillalar da dilin arka yanlarında bulunur. Mantarsı ve çanaksı ve yapraksı papillalar tat tomurcuklarını barındırırlar. Ve tat tomurcuğu içermeyen ama sayısı en çok olan papilla türü de ipliksi papillalar. Şu önde gördüğümüz papilla türü. Bunlar dilin tüm yüzeyini kaplarlar ve dokunma duyusu gibi görev görürler. Teşekkürler resimler için. Şimdi en küçükten en büyüğe doğru sıralayacak olursak bu papillaları dilin üzerindeki. Yani bizim dilimiz dediğimiz, her gün beslenmemize vesile olan şey aslında Allah'ın yarattığı yine bir kimyasal laboratuvar ve, evet, bu şekilde çok çeşitli şeylerden oluşuyor. Tat hücresi en küçüğü, tat tomurcuğu ondan sonra geliyor ve tat tomurcuğundan sonra da papilla. Papilla bunları içinde barındırıyor. Bunlar da dilimizin üstünde gördüğümüz o pürüzlerden meydana geliyor. Çanaksı papillalar, bu normal papillalar toplam 10.000 civarındadır dilde. Pardon, tat tomurcukları yaklaşık 10.000 civarındadır ve çeşitlilikler gösterir. İşte bu tat tomurcukları besinin alındığında tadı almamıza vesile olan asıl yerdir. Ama papillaların içine göre çeşitli rakamları vardır. Mesela çanaksı papillalarda o demin gördüğümüz V, ters V şeklinde olan o bölümde, yani dilin orta bölümünde yaklaşık 700 ile 3000 arasıdır tat tomurcukları. Evet. Yani orada alınan tat miktarı daha fazla olmuş oluyor. Yapraksı papillalara göre, yani dilin o kenarlarında bulunan papillalarda da 320 ile 3950 arasındadır tat tomurcuğu. Ve bu da işte bizim tadı dilin nerelerinde aldığımızı işaret eden bir rakamdır. Yani, evet, rakamları bilmek çok önemli değildir ama bunların sayısının çokluğu,
tabii,
bizim yediğimiz besinin neresinde, dilimizin neresinde asıl, tabii, tadı aldığımızı, evet, gösteren işaretlerdir inşallah. Şimdi bu tat tomurcukları öyle bir rakamda hazırlanmıştır ki normalin altında olsa dil tat alma yeteneğini kaybedecek. Hatta tamamen, yani yediğimiz yiyeceklerden hiçbir tat alamayacak hale geleceğiz. Daha fazla olsa da bu sefer mesela normal şartlarda ekşi bildiğimiz, acı bildiğimiz, tatlı bildiğimiz yiyecekler normalin çok daha üstünde acı, çok daha üstünde tatlı veya ekşi olacak. Bu da tat alma zevkini ortadan kaldıracak. İşte Allah'ın burada yarattığı her hücre olması gereken yerde, her hücre olması gereken miktarda yeteneğe sahip, kabiliyete sahip ve hepsi de Allah'ın tam insanlarda o zevki yaratacağı şekilde maşallah bizim sadece beslenme dediğimiz o nimeti en zevkli hale getirecek şekilde, evet, yaratılmıştır. Maşallah. Maşallah.
Bir de dilin, senin de söylediğin gibi şimdi dilin üstünde ve yanlarında tat alma hücreleri var yoğun olarak. Ama Allah başka bir şekilde de yaratabilirdi. Şimdi Allah'ın bu şekilde yaratmasındaki hikmet çok önemli. Dilin altında yaratmadı Allah tat hücrelerini. O zaman tat alamazdık. Ve bu bizim için çok zor olurdu. Tam dilin üstünde ve yanlarında, yani tam olması gereken yerde tam onu alıp da beyin hücrelerine iletilecek gibi bir yerde Allah yaratıyor. Aksi takdirde insan zor duruma düşerdi ve o dilin tatmasındaki ölçü kaybolurdu. İşte Allah'ın yarattığı her şeyde bir hikmet olduğunu görüyoruz. Onun orada bulunmasının yeri, şekli, sayısı, boyutu, hepsinde bir hikmet var. Hepsi o belli bir sayıda ve ölçüde olması çok önemli. Yoksa aksi takdirde istenilen şekilde bize bir nimet olarak dönmeyebilirdi belki de. O yüzden çok büyük nimet. Tabii, maşallah.
Bugün bilim adamlarının son tespitlerine göre 5 ana tat duyusu olduğunu tespit ediyorlar. Bunlardan 4'ünü hepimiz çok iyi biliyoruz aslında. Tatlı, ekşi, tuzlu ve acı. Fakat 5. bir ana tat duygusu olarak söyledikleri duyu da umami denen bir duyu. Bunu şimdi birçok kişi bilmiyor olabilir, daha yeni öğreniyor olabilirler. Bu duyu, çok özel bu duyu aslında. Bu duyu proteinlerin yapısındaki 20 farklı amino asitten biri olan glukomattan kaynaklanan gelen bir tat proteini aslında bu, tat kokusu. Fakat bu tat bambaşka, hiç kimsenin duymadığı diğer acı, tatlı, ekşi, tuzlu ve bu tarz şeylerle birleşebilen fakat diğer alıcılardan gelen daha farklı bir his oluşturan bir tat, Allah'tan bize gelen. Diğer bir önemli konu ise araştırmacıların sonuçlarına göre bizim her zaman bildiğimiz tat haritası aslında yanlış. Tam olarak doğruyu göstermiyor. Şimdi onun resmi var. En altta gördüğümüz orta kısımdan tatlı bölümünü algılıyor dilimiz. Sağ yanlarda gördüğümüz yerler tuzlu. Orta yanlarda gördüğümüz yerler ekşi. Arka kısımda acı olarak biliyoruz. Resim için teşekkürler. Fakat son tespitlere göre aslında tatta çok mucizevi bir yaratılış var. Sadece acı oraya gidiyor ve acıyı hissetmiyoruz. Tatlı hücreleri, işte tatlı hissi oraya gidiyor ve hissetmiyoruz. Allah bu sistemin içinde çok daha muazzam, çok daha kompleks bir sistem yaratmış. O sistemlerin tamamı birbiriyle karışıyor. Ve hiç duymadığımız tatlar, acı, tatlı, tuzu hepsi birbirine karışıyor. Ve Allah öyle bir his yaratıyor ki onların hepsini ayrı ayrı hissedebiliyor insan. Bu aslında çok mucizevi tat duyusunu Allah'ın yarattığı çok maşallah. Mucizevi bir yaratılış maşallah.
Maşallah. Biraz önce Didem'in tarifi bu konuda çok önemliydi. Laboratuvar dedi. Gerçekten evet. Dilin üzeri laboratuvardır. Bayağı uzun ve kapsamlı, yani detaylı kimyasal işlemler gerçekleşir. Mesela dışarıdan gelen bir tat molekülü gider oradaki o tat tomurcuklarıyla birleşir ve tat diye bir şeyi biz algılarız. Ama bu öyle bir şeydir ki mesela 3-5 tat arasında bir ayrımdan bahsetmiyoruz burada. Elmayı mutlaka tanırız mesela. Daha önce tadını aldığımız bir şeyi aşağı yukarı mutlaka algılayabiliriz. Ama o orada meydana gelen kimyasal laboratuvarın orada meydana getirdiği işlemler vesilesiyledir. Ve bunlar da genelde biliyorsunuz enzimlerdir. Yani orada dilde aslında sindirim başlar. Şimdi bir tane tat tomurcuğunun içinde, tat gözeneğinden tat tüycükleri çıkar. Şimdi bu öyle bir şeydir ki tat gözeneğinin içinden bir tüycük çıkar, mukozayı geçer, dilin üzerine ulaşır ve oradan biz dışarıdaki molekülleri algılayabiliriz. Fakat zaten tat gözeneği dediğimiz şey milimetrenin 1/4 kadarlık bir alanı kaplar. Bunun içinde bir tüycük çıkar, düşünün onun inceliğini düşünebiliriz yani buradan da. Oradan bir tüycük çıkar ve dışarıdaki molekülü algılar. Der ki ha, bu gerçekten elmaya ait bir molekül. Elmanın tadını almam gerekiyor buradan. Bunu algılayacak bir sistemi vardır. Şimdi bu nasıl olur? Dışarıdan katı bir madde alsak da biz onun tadını alabiliriz. Fakat bu tat alma işlemi 0,2 ila 0,4 saniye arasında olur. Bakın bu bir göz açıp kapamadan daha hızlı bir olaydır. Biz ağzımıza bir şey attığımızda hemen onu tanırız. Ne olduğunu hemen tanırız. Tuzlularda bu daha hızlıdır çünkü tuz daha hızlı erir. Evet. Şimdi bunu algılayan bir sistem var dilin üzerinde. Biliyorsunuz tükürük salgısı burada salgılanıyor. Sindirim başlıyor. Yani sindirim sadece midede başlayan bir olay değil. Doğrudan dilin üzerinde başlayan bir olay. Buradaki bu salgı alıyor. Her türlü katı madde de olsa önce bir tadını alabilmek için onu eritmeye başlıyor. Yani oradaki enzimler, biliyorsunuz sindirim enzimleri çok özeldir ve bir kısmı dilde bulunurlar. Eritme işlemine orada saliseler içinde başlıyorlar. Ve bu nedenle de bir şeyi algılamamız hiç o kadar uzun sürmüyor. Yani hemen hatta hiç fark, yani ağzımıza attığımız anda dedim ya bu gerçekten mucizedir. Çünkü hızı müthiştir. Algılama hızımız veya güzel bir yiyecek veya kötü bir yiyecek olduğunu anlama hızımız gerçekten mucizevidir. Oradaki laboratuvar mutlaka görev başındadır. Ayşe'nin biraz önce anlattığı gibi kokuyla bu birleşir. Beynimizde bir onun yorumu oluşur. Bu gerçekten bir elma. Kokusu da elma, tadı da elma. İşte bunu saliseler içinde karar verebiliriz. Mucizedir gerçekten bu. Evet.
tuzun sen daha çabuk geçtiğini ve daha çabuk algılandığını söyledin. Bunun da sebebi dilde iki farklı reseptör var. Bir tanesi iyon kanallarından tuzlu ve ekşi tatlar iyon kanallarından direkt olarak geçiyorlar. Bu nedenle daha hızlı algılıyoruz. Ama acı ve tatlılar ancak reseptörlere bağlanarak geçebiliyorlar. Direkt olarak dildeki o bahsettiğimiz mikrovirüslerden, tepedeki çıkıntılardan geçemiyorlar. Bunun için aynı bir anahtarın kilide uyması gibi gelen tatlı ve acı tatlarında bu reseptörlere uyması gerekiyor. Bu ama orada yüzlerce reseptör var. Onlardan doğru olanı bulup doğru olan anahtarın kilide uyması gerekiyor bunun için.
Şey gibi Ayşe'cim, pardon lafını kestim. Tabii. Yapboz oyunu gibi.
Evet.
O molekül, yani o da çok mucizedir. Dışarıdaki bir molekül, tabii, dilimizdeki bir molekülle uyum halinde yani. Demek ki uyumlu yaratılmış olması, tabii, gerekiyor ikisinin birbirine. Gelir o yapboz gibi birbirine kenetlenir. Eğer kenetlenemezse asla ve asla algılayamayız, tabii, o kokuyu. Tabii.
Milyonlarca farklı tat molekülü var. Yani bizim dışarıdan aldığımız tat moleküllerinin çeşitleri çok fazla. Bu her seferinde ama herhangi bir hata olmuyor. Tatlı neyse biz tatlıyı tatlı olarak, evet, algılıyoruz. Acı neyse acıyı. Hiçbir zaman acı bir şey yediğimizde onu tatlı olarak algılamıyoruz. Bu vücudun müthiş, evet, bir mekanizmasıdır. Allah'ın çok güzel bir yaratma, tabii, sanatıdır. Bunun dışında...
Pardon, bir şey, tabii, söyleyecektim de burada... Allah'ın aslında bir mucizesi olarak normalde biz tatları da bilmeyiz aslında. Evet. Allah önce tadı yaratıyor. O tatların içinde olduğu nimetleri yaratıyor. Yiyecekleri, evet, besin maddelerini. Sonra da dilimizde bir kimya laboratuvarı yaratıyor. O tatları algılayacak şekilde. Normal şartlarda insan bunların hiçbirinden haberdar olamaz. Tabii. Ne isim koyabilir ne böyle bir tat farkına varabilir. Yani işte yine her zaman olduğu gibi evrimcilere de bunun içinde cevap verecek olursak. Evrimciler normal şartlarda ne diyorlar? İhtiyaca göre oluşturulduğunu, evet, söylüyorlar. Organların değişiklik gösterdiğini ve kendilerine göre gelişim gösterdiğini iddia ediyorlar. Halbuki bir dilin acı diye bir şeyin varlığının farkına varması, tatlı diye bir tadın farkına varması, buna göre kimyasal formüller geliştirmesi ve bunu algılama yeteneğine sahip olması, tabii, ve bunu zaman içinde meydana getirmesi diye bir şey zaten söz konusu olamaz. Aynı şekilde diğer masalcı evrimcilerin, tabii, iddia ettiği gibi sıçramalı evrime göre de dilin bir anda sıçrayarak orada, yani onların masallarına göre bütün tatlarla birlikte, yani akıl kullanarak tatlı, acı, ekşi, tuzlu diye besin maddeleri olduğunu bilip ve bunların içindeki tüm kimyasal maddelerin de farkına vararak bir anda dil gibi bir kimya laboratuvarının bir anda işte kuşun dinozor yumurtasından bir anda çıkmasından çok daha mantıksız, evet, şekilde bir anda bütün özellikleri, yetenekleriyle ortaya çıkması gerekir. Bu da evrimcilerin açıklayabileceği bir şey değildir. Hiçbir, tabii, şekilde inşallah.
Tabii. Ben nasıl şekeri nasıl tat olarak algıladığımızdan bahsetmek istiyorum. Bunun birçok aşaması var. Şeker ve yapay tatlandırıcıları dilimize ulaştığında gastrisin isimli bir protein devreye giriyor. Bu protein hemen gidiyor dildeki bir enzimi hareket ettiriyor. Enzim de daha sonra ikinci bir proteini, kimyasal proteini harekete geçiriyor. Bu bir sürü dizi kimyasal hareketler sonucunda tat, şeker tadını algılamaya başlıyoruz. Ama şeker tadının algılanması bu noktada bitmiyor. Bunun beyinde de tatlı olarak algılanmış olması gerekiyor. Bunun için de bu mikrovirüslerin üzerini saran, papillanın üzerini saran sinir ağlarından bahsetmiştin Aylin. Bu sinir ağları çok sıkı şekilde sarıyor ve tat alındığı anda bu gastrisin enzim protein harekete geçmesiyle birlikte nörotransmitterler salgılanmaya başlıyor hemen. Nörotransmitter de bilirsiniz, nöronlar arasındaki sinaps boşlukları vardır. Bu boşluklarda bir takım kimyasallar salgılanır. Bunlara nörotransmitter denir. Nörotransmitterler olmadan bizim yediğimiz tatlının tatlı olduğuna dair bilgi beyne ulaşmaz. Ancak bunun da aynı zamanda gerçekleşmesi gerekir ve bu çok kısa saniyeler içerisinde oluyor bunların tümü. Evet. Önce tatlıyı ağzımıza aldığımız anda gastrisin proteinini salgılıyor. Bu protein gidiyor bir enzim harekete geçiyor. Enzim ikinci haberci proteinleri harekete geçiyor. Bu proteinler sinirleri uyarıyor. Nörotransmitterlerin salgılanması sağlıyor. Bu, evet, beyne gidiyor, geri dönüyor. Yani bunların hepsi çok, evet, kısa süre içerisinde ve müthiş, evet, bir organizasyonla, tabii, gerçekleşiyor.
Tabii.
Bu Allah'ın yani müthiş bir yaratma sanatları ve asla yani tesadüfle oluşacak bir şey değil. Çünkü aradaki tek bir proteinin var olmaması, protein dediğimizde zaten elektron mikroskobuyla ancak görülebilen bir molekül. Bunun tek bir tanesinin olmaması bizim çok alıştığımız bir şey. Tat dedim mi, ne güzel tatlı tat alıyorum diye düşündüğümüz bir şey. Ama tek bir proteinin var olmaması demek bizim tatlıyı, ekşiyi, acıyı bunların algılayamamamız demektir. Bu çok büyük nimettir Allah'ın bu şekilde yaratmış olması.
Vücudumuzda gerçekten mükemmel bir organizasyon var. Yani dilden beyine kadar ve bütün vücudu saran o sinir ağında o iletimde senin anlattığın gibi gerçekten çok mükemmel Allah'ın yaratma sanatı var. Mesela vücutta gelişmiş ülkeler arasındaki posta sistemi gibi o en üst teknolojiyle kullanılan bir posta sistemi gibi bir sistem var. Ve 100 milyar sinir hücresi var düşünün. Beyindeki bu 100 milyar sinir hücresinden dildeki o 3 tane tat sinir hücresi o aldığı on binlerce yaklaşık tadı hangi hücreye götüreceğini biliyor. 100 evet. milyar hücre içerisinden onu seçiyor ve hangisine gitmesi gerektiğini gayet çok iyi biliyor. Tabii bu şimdi insanın aklının gerçekten çok iyi tefekkür etmesi gereken, aklında çok iyi tefekkür etmesi gereken bir bilgi. O 100 milyar hücre içerisinden o tat hücreleri gitmesi gereken yeri nereden biliyor? Başka hücreye değil de nasıl doğru beyindeki doğru yere gidebiliyorlar? Bu işte tesadüfen olmaz. Ancak o anda doğru yere gitmesi gerekir. Doğru hücreyi bilmesi gerekir Allah'ın ilhamıyla. Bahsettiğimiz de hücreler zaten karanlık bir ortamda. Bir aklı bilinci olmayan sadece proteinden oluşan senin de söylediğin gibi yağdan oluşan sudan oluşan hücrelerden bahsediyoruz. Ama gitmesi gereken yeri çok iyi biliyor. Şimdi 3 tane tat sinir hücresi var dedik. Bunlardan bir tanesi corda timpani, bir tanesi glossopharyngeal, bir tanesi de vagus sinir hücreleri. Corda timpani hücreleri dilin öndeki 3'te 2'lik kısmındaki tat sinir hücreleri kısmında bulunuyor ve o bilgiyi alarak beyine iletiyor. Gene o dilin arkadaki 3'te 1'lik kısmını ileten sinir hücresi de glossopharyngeal hücresi. O da gene bilgiyi alıyor ve beyine iletiyor. Vagus hücreleri de dilin en arkasındaki sinir hücreleri. O da gene beynin de nereye gitmesi gerektiğini biliyor ve ona göre hareket ediyor. Bir de kraniyal sinir hücreleri var dilde. Bu da çok önemli. Allah'ın yarattığı çok önemli bir sinir hücresi. Eğer olmasaydı ne olurdu? Bu sinir hücreleri sıcaklıkta bir değişiklik olduğunda, basınçta bir değişiklik olduğunda, bir ağrı olduğunda bunu hissediyor ve beyine iletiyor. Evet. Bakın çok önemli. Allah detay detay sinir hücrelerine ne yapması gerektiğini bizim konforumuz için ilham ediyor. Onlar da gitmesi gereken yere doğru bir şekilde gidiyorlar. O 100 milyar hücre içerisinden. O kimisi bu tat hücrelerinin bir pasta olarak gidiyor. Evet. Kimisi bir kurabiye olarak gidiyor. Kimisi meyve, çilek, muz, kivi evet. gibi tatları ayırt edebiliyor. Ama giden aynı sinir hücresi. Tabii. Bakın bu çok önemli. Bu algıyı ispatlayan çok önemli bir delildir. Bizim bahsettiğimiz daha önce de burada maddenin ardındaki sırrı anlatırken ruhun varlığını kesin olarak ortaya koyan delillerden bir tanesi işte bu algılardır. Tat hücrelerini Allah ilham ediyor, tanıyorlar. Fakat beyinde gittiği yer belli. Beyine gidiyor. Oradan beyin korteksine, hipotalamus ve amigdala denilen yere gidiyor. ve bu şekilde biz tatla evet. ilgili bilgi edinmiş oluyoruz. Fakat oraya giden sinir hücresi yani sinir hücrelerinin hepsi aynı. Nasıl oluyor da bu farklı farklı tatlarda, on binlerce yaklaşık farklı tatta bize Allah algılatabiliyor? Evet. O kokusuyla, tadıyla, görüntüsüyle birlikte nasıl oluyor? Allah hepsini ruhumuza hissettiriyor. Onun dışında bir sinir hücresinden böyle bir algı oluşması mümkün değil. Allah'ın ruha algılatması dışında mümkün değil.
Tabii. Şimdi Rüşat'cığım hakikaten söylediğin çok doğru. Şimdi bir molekülün düşünün dışarıda biraz önce anlattığımız sistemde bir molekül dışarıdan molekül geliyor. Dilimizdeki bir hücreye yerleşiyor. Onunla bir bağlantı kuruyor. Fakat sonrasında öyle bir molekül yok. Evet. Yani sonrasında sadece elektrik var. Yani bu gözdeki gibi aynı. Biz gözü anlatıyoruz ya foton geliyor. O foton yok artık. Yani artık bir kere o bedenin içine girdikten sonra orada o fotonu, o güneşten gelen o ışık fotonunu bulabilmek mümkün değil. Yani isteyen arasın yani gerçekten yok. Şimdi bir tat molekülü diyoruz. Elmadan gelen bir molekül. Yine aynı örneği vereceğim. O molekül benim gelip de dilime ulaştığında ve oradaki moleküllerle bir işbirliği haline geçtiğinde artık o moleküllükten kurtuluyor yani artık o değil yani arasa kimse bulamaz. O başka bir şey oluyor. O sadece bir elektrik sinyali oluyor. Burada bahsettiğimiz nöronlar, sinapslar, işte nörotransmitterler hepsinin arasından geçen bir akım sadece. Başka hiçbir şey değil. Şimdi beyne ulaşıyor diyoruz, işte beynin çeşitli bölgelerine ulaşıyor, orada algılanıyor, orada diyoruz ki biz işte tanıyoruz. Hı-hı. Hatta hoşumuza gidiyor işte diyoruz ki ben bunu çok severim. Hı-hı. Şimdi bunu tat aldığım tattan bunu hissediyorum zannediyorum ama halbuki beynime ulaşan da sadece bir elektrik sinyali. Bakın bunlarda hiç başka bir şey yok. Yani o elmaya dair bir delil yok artık. Yani giden ben başka bir şey yesem de, bir çilek yesem de, bir elma yesem de aynı elektrik sinyali geliyor. Fakat benim beynimde, işte hep diyoruz ya burada mesela beyin sebep diyoruz. Halbuki o da bir sebep değil. Evet, orada algılayan kim sorusu tekrar karşımıza çıkıyor. Orada ondan, o çilekten zevk alan kim, hoşuna giden, aa ben çok severim diyen kim mesela, o ortaya çıkıyor. Burada yine o soru ortaya çıkıyor. Sadece elimizde elektrik sinyali ve birkaç proteinden oluşan sinir hücresi var yani o kadar gerçekten.
Bu dinde negatif ve pozitif yükler biraz önce anlattığım konuda DASTIS'in proteininin harekete geçirmesiyle enzim bahsetmiştim. Başka proteinleri harekete geçiriyor. Bu proteinler de senin bahsettiğin tam elektriksel olay aslında burada gerçekleşiyor. Hücre zarının içi normal şartlarda negatif durumdayken bu proteinlerin tat alma duygularını harekete geçirmesiyle birlikte potasyum kanalları kapanıyor, sodyum ve kalsiyum kanalları açılıyor. Hücrenin içine negatif yükteyken bu sefer artı yükler girmeye başladığı için hücre içi nötr hale geliyor. Tamamen pozitif ve negatif yüklerden oluşan bir algılama sistemi var. Yani burada bir şeker tadı bize gelmiyor. Yani şeker diye bildiğimiz bir olay dilimize gelmiyor. Sadece negatif, senin de bahsettiğin gibi negatif ve pozitif yüklerden oluşan bir his Allah bize algılatıyor. Bu çok büyük bir, yani hem Allah'ın çok büyük bir yaratma sanatı hem çok büyük bir nimet. İnsanın da aklını burada açması gerekiyor hakikaten. Ne tat var dışarıda? Dışarıda tat var ama bizim bunu ancak beynimizin algılamasıyla oluşuyor. Yani burada insanların bilimsel bir gerçek var. Bunu şuurlarını tam açıp düşünmeleri gerekiyor.
Bilmiyoruz
evet, biz sadece o artı Allah'ın yarattığı artı ve eksi yükleri beynimizin yorumlamasıyla bir algı olarak algıladığımız bir gerçek var.
Şunu da bilmiyoruz. Yani senin algıladığın mesela pasta yediğinde aldığın hisle, tat hissiyle benim pasta yediğimde aldığım tat hissini Didem'inkini, Gülşen'inkini, dünyadaki tüm yaşayan insanlarınkini hiçbir şekilde bilmiyoruz. Allah kime algısında ne hissettiriyorsa dışarıda var. O tat gerçek. Evet. Fakat biz onu Allah bize nasıl hissettiriyorsa onu hissediyoruz. Şimdi Darwinistlerin iddialarına göre tesadüfler sonucu bu kadar anlattığımız kompleks sistemlerin sadece tat duyusu mesela. Bunu tesadüfle açıklamaları, yani samimi olanları tenzih ederim, çok akılsızca. Yani sadece iddia ediyorlar. İddialarını açıklayacak. Ortaya mesela ben diyor tesadüfler sonucu olduğuna inanıyorum bunun diyor tat duygusunun. O zaman bize delil gösterin diyoruz. Gösteremiyor ama böyle oluşmuştur diyor. İşte daha önceden hayvanlar zehirli gıdalarla çok kalorili gıdaları ayırt etmek için tat sürekli yeme ihtiyaçları vardı zaten diyor. Yıllar boyunca o ihtiyaçlarını giderdiler. Yedikçe o tat duyuları gelişti. İşte hangisinin daha tatlı olduğuna, daha sonra tat zevk alma hisleri gelişti onlarda diyor. Yani kendi söylediklerini zaten kendileri inanmıyorlardı. Hiçbir bilimsel delilleri zaten yok. Onun dışında anlattıklarının da masaldan hayal gücünden yani kendi kafalarında kurdukları hayalden ibaret olduğu çok açık.
Evet, şimdi Allah bir ayetinde şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. O gökten su indirendir. Bununla her şeyin bitkisini bitirdik. Ondan bir yeşillik çıkardık. Ondan birbiri üstüne bindirilmiş taneler türetiyoruz. Ve hurma ağacının tomurcuğundan da yere sarkmış salkımlar. Birbirine benzeyen ve benzemeyen üzümlerden, zeytinden ve nardan bahçeler kılıyoruz. Meyvesine ürün verdiğinde ve olgunluğa eriştiğinde bir bakıverin. Şüphesiz inanacak bir topluluk için bunda gerçekten ayetler vardır diye Rabbimiz En'am suresi 99. ayette bildiriyor. İşte Allah'ın bu ayetlerde bildirdiği detaylara baktığımızda o meyvelerin her birine, üzümlerin, hurmaların her birine Allah şimdi anlattığımız gibi dilimizde hissettirecek, o zevki aldıracak, algılattıracak detaylar yaratıyor. O detayların her biri birbirine bağlantılı, zincirleme, mükemmel bir organizasyon var aralarında. Allah işte bu nimetlerin her birinde ayetler vardır. Bunlara bakın, inceleyin, benim aklımı görün diye bize bildiriyor. Biz de o yüzden bunları anlatıyoruz. İnsanların imanının artması için. Allah bir başka ayette şöyle bildiriyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. De ki sizi göklerden ve yerden rızıklandıran kim? De ki Allah gerçekten ya biz ya da siz herhalde bir hidayet üzerindeyiz. Veya apaçık bir sapıklıkta. Sebe suresi 24. ayette Rabbimiz bildiriyor. Bizi rızıklandıran Rabbimiz, gökten nimet indiren Rabbimiz, o her detayı, nimetlerin her birini yaratan Rabbimiz. Ama bunları inkar etmek çok büyük sapıklık olur. Allah esirgesin. Allah ayetinde bildiriyor. Nimetimi anın diyor. Ben de sizi anayım diyor. Bütün saydığımız bu nimetler Allah'ın bize bir lütfudur. O yüzden her birini tek tek ona göre bakıp Allah'a şükretmemiz çok önemli inşallah.
Allah dili öyle bir yaratıyor ki Şimdi bilindiği gibi her cihazın bir kullanma süresi vardır. Yani teknik cihazların tamamını düşünün. Eğer zor şartlar altında ve ağır şartlar altında kullanılıyorsa bu cihazlar, kullanım süreleri daha da düşer. Yani daha azalır. Muhakkak daha çabuk yıpranır. Dil de bu şekildedir. Dil normalde bir insanın mesela dayanabileceğinin üstünde sıcaklarla, sıcak besinlerle veya daha soğuk besinlerle, normalin altında besinlerle, daha asitli, daha ekşi besinlerle beslenildiği zaman tat hücreleri de yıpranır. Yani normal kullanım süreleri onların da her gün daha da azalır. Fakat dilin şöyle bir özelliği vardır. Dil kendi kendini yenileyebilen tek organdır. Yani Allah burada işte çok büyük bir mucize yaratır. Dil hücreleri 10 günde bir yenilenirler. Yani biz mesela normalde koyu bir kahve içtiğimizde sürekli çok sıcak bir çay içtiğimizde veya çok soğuk su içtiğimizde ya da işte mesela sürekli greyfurt suyu gibi böyle ekşi, asitli şeyler içildiğinde muhakkak onun yıpranmasına sebep olur. Dil hücrelerinin yıpranmasına sebep olur. Ve bu tat duyusunun normal şartlarda sürekli bu şekilde devam edecek olsa azalmasına ve insanın bir süre sonra tat alamamasına kadar varabilecek sebeplere sonuç verebilir. Fakat bu şekilde olmaz çünkü 10 günde bir tat hücreleri kendini işte söylediğim gibi yeniler. Bu ne demektir biliyor musunuz? Mesela o kadar kısa süre, birkaç saat içinde kendini yenileyebilir ki tat hücreleri. Siz sabah kahvaltı ederken dilinizde bulunan tat hücreleriyle akşam yemeği yediğinizdeki tat hücreleri birbirinden farklı olabilir. Yani Allah böyle bir mekanizma yaratmıştır insanın dilinde. Şimdi bir resmimiz var, oraya bakarsak. Bu resimdeki bazal hücreler, sağ altta gördüğümüz bazal hücreler gelişerek tat hücrelerine dönüşür ve eski tat hücrelerinin çok kısa sürede, tat tomurcuğudur bu. Tat tomurcuğunun içindeki bazal hücreler sağ altta gördüğümüz olgunlaşırlar ve birkaç saat içinde tat hücrelerinin yerini alırlar. Teşekkürler resim için. Ve Allah bu şekilde bir mekanizma yaratmıştır insan ağzının içinde. İşte normal şartlarda ileri teknoloji ürünü tüm cihazlarda muhakkak bir yıpranma olup sonunda da kullanım dışı hale gelmesine rağmen insan dilinde bu hiçbir zaman olmaz. Bu da Allah'ın bir rahmeti. Fakat Allah işte insanlara düşündürmek için mesela tat körlüğü diye bir hastalık yaratmıştır. Hatta Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre yılda 200 bin kişi tat bozukluğuyla ilgili, tat alma bozukluklarıyla ilgili doktora başvuruyor bu şekilde. Bu ne demektir? Tat alma hücreleri görevini yerine getiremez ve insanların yedikleri besinlerde hiçbir şekilde tat alma gibi bir şeyleri olmaz. Halbuki Allah işte burada insanları dilese bütün insanları bu şekilde yaratabilir. Ama Allah'tan bir rahmet olarak yediğimiz her besinin bir nimet olarak tadını alırız. Hoşumuza gider, zevk alırız ve Allah bunu bir cennet nimeti olarak hatta bize anlatır. Ama dilediğinde de bir acizlik olarak, bir imtihan olarak bunu vermez. Ama şunu düşünmek çok yanlış olur. Yani deminden beri burada kardeşimin anlattığı zaten konu olarak özellikle çok önemli. Tadı alan tat hücresi değildir. Allah dilde tat hücresini böyle bir vasıfta yaratır. İşte tat tomurcuklarını, papillaları anlattık. Bunları bu vasıfta yaratır. Fakat bir pastayı yediğinde oradaki o tadı alan, yani dilin üstünde o tat oluşmaz. O pasta o dilden gelen işte elektrik sinyaline dönüştükten sonra, yani bizim pasta dediğimiz rengarenk meyvelerden oluşan veya işte çikolata insanın baktığında gözüne güzel gözüken pasta dediğimiz şey sadece beyne ulaşan elektrik sinyaliyle kokusuyla birlikte beyne ulaştığı noktada yine dilden ulaşan elektrik sinyalin, yani o üç sinyalin bir araya gelerek ruh tarafından yorumlanmasıyla ve elimizle de tuttuğumuzda ancak bu şekilde bir anlam kazanır. Yoksa tabii, onun dışında elektrik sinyalinin dışında başka hiçbir şey değildir. Yani biz hiçbir zaman o pastanın, insan istediği kadar eliyle tutsun hatta pastanın içine sokun. Bak pastayı ben tutuyorum. İşte kreması elimin içinde desin, avuçlamaya tabii kalksın. Fark etmez. O pastanın gerçeğine hiçbir zaman ulaşamaz. Her zaman beyninin içindeki elektrik sinyaliyle muhatap olur. Rengine de, kokusuna da, tadına da her zaman beyninde ulaşır. Ve onu yorumlayan da Allah'ın dilemesiyle ancak ruhtur. Hiç kimse tadın gerçek şeklini bilemez, ulaşamaz. Demin Damla da söyledi. Benim aldığımla başka kişinin aldığı tadın ne olduğunu hiçbir zaman bilemeyiz. Rabbimiz bir ayetinde şu şekilde buyuruyor. Neml suresi 73. ayet. Şüphesiz senin Rabbin insanlara karşı büyük lütuf sahibidir. Ancak insanların çoğu şükretmiyorlar. İşte bu nimeti de ancak görebilen, aklıyla düşünebilen, vicdanıyla düşünebilen iman sahipleri fark edebiliyorlar. Tabii. Yoksa onun dışında diğer insanlar ne var işte, tatlı alıyorum yiyorum, ekşi alıyorum yiyorum, yani hiçbir farkı yok. Sen de tat almıyor musun? Limon işte, bak limonu damlatıyorum, ekşi geldi. Yani evet, çok basit bir mantıkla bakıp değerlendirebiliyorlar. Halbuki Allah orada işte tüm sistemlerde olduğu gibi yine muazzam sistemler yaratıyor tabii, maşallah. Evet,
maşallah. Sen devam et.
Bir de Allah hep bizim Allah'a inandığımız için Allah'ın yaratışı delillerini gösteriyor bize. Her bilimsel bulgu, her bilimsel delil Allah'ın varlığını ispatlıyor. Allah dilese bize bunları buldurmayabilirdi. Biz yine Allah'a inanırdık. Sonuna kadar kalpten Allah'a bağlanırdık. Fakat inanmayanlar için onlara delillerini gösteremezdik. Fakat kendimiz %100 inanırdık, bilirdik. Fakat Allah tüm gösterdiği, tüm ortaya çıkardığı delillerde ki bunları bulanlar, dün de bahsettik, ateist insanlar oluyor, Allah'a inanmayan kişiler oluyor. Onlarla Allah varlığını ispatlıyor. Allah bizim önümüze milyonlarca mesela fosil delili çıkarıyor. Bilimsel bulgular çıkarıyor. Elektron mikroskobunu icat ettiriyor insanlara ve diğer tüm teknolojik delilleri. Bunlarla da biz çok güzel şekilde Allah'ın varlığını inanmayanlara karşı delilleri bunlar, Allah'ın varlığının delilleri bunlar, kitabımız bunlar, Allah'ın varlığı gerçek, yaratılış gerçek diye söyleyebiliyoruz. Bu çok büyük bir nimet. Fakat buna rağmen bazı kişilerin tesadüfen olduğunu savunmaları gerçekten mucize. Şimdi tekrardan düşündüm. Bir insanın şuuru, aklı şuuru yerinde, vicdanı olan bir insanın, bunların şuursuz atomların kendi kendilerine karar vererek böyle bir canlılığı oluşturduğunu, bu kadar muhteşem kusursuz sistemler yarattığını, birbirleriyle muazzam bir denge içinde olduğunu, her gün bahsediyoruz buradaki evrendeki dengelerden, galaksideki dengeler, vücudumuzdaki dengeler, dünyadaki dengeler, bunların hepsinin tesadüfler sonucu şuursuz atomlar tarafından oluştuğunu iddia etmek, gerçekten o insanın vicdanını tamamen köreltmesi gerekir ya da Allah'tan özel bir şey olarak tamamen kalp gözünün, kendi gözünün, şuurunun tamamen kapalı olması gerekir. Onun dışında bir insanın bu gerçekleri görüp, bu kadar fazla delili, nimeti görüp de inkar etmesi mucize olur. Mesela ateist bir bilim bayanı var, Diane Ackerman. O da şöyle söylüyor, bunlar hepsi okyanuslardan gelmiştir. Bu tat duygusu da daha önce ilkel okyanuslardan evrimleşmiştir diyor. Yani insanın gerçekten inanası gelmiyor. Çünkü ama onda Allah ile farklı bir ruh yaratıyor Allah. Bizim bildiğimizden, bizim düşündüğümüzden daha farklı bir ruh yaratıyor. Kendi de aslında daha sonrasında yaratılışı ispat edecek şekilde evrime hiçbir delil olmadığını söylüyor açıkça. Şöyle söylüyor. Yabancı bir uygarlık bizimle bağlantı kurmuş olsaydı bize verebilecekleri en büyük hediye bir video film koleksiyonu olurdu. Türlerimizin evriminin her aşamasındaki filmleri. Yani hiçbir delilleri olmadığını, buna yani yaratılışa karşılık evrimi ispat edecek hiçbir delilleri olmadığını ancak uzaylıların ya da farklı bir canlıların onlara bu evrim aşamalarını gösterecek bir video film çekseydi onu gösterirdik diye. Yani ne kadar zor durumda olduklarını da aslında çok güzel anlatmış.
Evet, şimdi evrimciler açısından aslında durumu biz doğa zorlaştırıyoruz. Çünkü o kadar detay anlatıyoruz ki konuyla ilgili. İşte sudan çıkan balık koku ve tat duygusuna sahip oldu. O bizim atamız zaten. O balıktan gelen şeyle biz şu an tat duygusuna sahibiz. İşte yani hep anlatırız ya, basit mantık. Yani çok rahat bir insanın evrimci mantığı çok basit bir mantık. Çok rahat bilmeyen bir insanı rahatça aldatabilirler. Yıllarca yaptılar zaten böyle bir şeyi, böyle bir hikayeyi anlatarak. Yani sen zaten tek hücreden geldin diyor adama. İşte bir o tek hücrede bir tane suda oluştu. Ondan sonra gelişmeler oldu. Atamız da balıktı. O balıkta bir şey, yani ilk başta oluşan şeyler göz onda oluştu. İşte koku tat onda oluştu. Oradan da biz işte atamız olduğu için ondan geliyor falan mantığını yıllarca o telkinli hipnozla zaten alıştırırlar yani. Bu olmuş. Bu aslında sürpriz değil. Bu zaten olmuş. 150 yıldır bu yapılmış. Bu şekilde uygulanıyor. Yani biz şimdi hocamız ilk başta yıllardır ilmi mücadelesi vesilesiyle bütün detaylarını anlatınca Ernestlerin sahtekarlıklarının, ondan sonra bunu bu kadar pervasızca iddia edememeye başladılar. Yoksa zaten bu aldatma yöntemi sürüp gidiyordu. Şimdi evrimcilere ne yönden zorlaştırıyoruz? Şimdi Didem'in demin anlattığı konuyla ilgili ben bir şey söyleyeceğim. Mesela deminki örneğim çilek diyelim ki. Bir çileği tattığımızda sadece tat veya onun görüntüsüyle sınırlı değil. Onunla ilgili her türlü bilgi hafızamıza geliyor. Yani o neye benzer, nasıldır görüntüsü? Bakın bana sadece tattırılsa, yani ben görmesem çileği, çilek gözümün önünde görüntüsü oluşur. Hemen anında tadını almam yeterlidir bunun için. Görüntüsü, onunla ilgili hatıralarım, küçükken yeme, işte yemem, çok sevmem. Yani bütün detayları bir anda gözümün önüne gelir. Allah
evet,
onu
Aygün,
bir bütün olarak
çileği çok,
çok severim. O da ayrı bir konu. Gerçekten öyle. Hatıralarıyla, bütün bilgileriyle, her türlü detayıyla Allah bir onunla ilgili bir konu yaratır. Yani hafızamızda her şey canlanır. Onunla ilgili bütün bilgiler bir anda ortaya çıkar. Şimdi demek ki Darwinistlerin hani balıkta oluştu, o da atamız oradan geldi diyerek anlattıkları konu o kadar basit değil. Oluşması gereken çok şey var. Biraz önce bahsetmiştim. Dışarıdaki bir molekülün dildeki bir moleküle uyum sağlaması. İkisi farklı şeylerden oluşur. Daha önce de bunun açıklamıştık. Bitki hücresi çok farklıdır. Bitki hücresinde meydana gelen bir molekülün bendeki, yani bir insan hücresindeki moleküle uyum sağlaması aslında mucizedir. Fakat oradan gelir, bitki hücresinden gelen bir tat benim dilimdeki herhangi bir yere ulaşır ve mutlaka o yapboz oyununda olduğu gibi yerini mutlaka bulur. Ama hiç şaşırmaz. Yani gidip de bir tatlı bir şeyin, demin Gülşah anlattı, tatlı bir şeyin ki gidip de acıya hiçbir zaman gitmez. O yüzden işte tam yerini bulur. Tam olarak o yeri bulur ve ulaşır. Şimdi onların ikisinin bir uyumu zaten mucizedir. Öncelikle evrimcilerin bunu açıklaması gerekiyor. İkincisi, dilin yapısını anlattık. Tat tomurcuklarının yapısını anlattık. Mucizedir gerçekten. Onların çok çok detayı vardır. İşte içinden geçen tüycükler bile algılayıcıdır ve orada salgılanan bir salgı vardır, sindirim başlatır. Şimdi bütün bu aşamalardaki bütün çok fazla aşaması vardır. Hepsini teker teker açıklamaları gerekiyor Darwinistlerin. Ama bunlardaki, yani diyelim ki o tüycüğün içindeki tek bir proteini de açıklayacaklar. Yani sadece o tat tomurcuğundaki bir hücreyi açıklamakla iş bitmiyor.
Tabii.
Bir tat tomurcuğu 100 tane hücreden oluşur. Onların her birini açıklayacaklar. Şeklini nasıl aldı? Onun içinde nasıl tüycük oluştu? Oradan nasıl havadan gelen molekül veya dışarıdan gelen molekül nasıl elde edildi? Onu bir açıklayacaklar. Salgı nasıl oluşuyor ve onu nasıl eritme gücüne sahip? O salgının içindeki enzim nasıl oluştu? Bakın aşama aşama bunların hepsini açıklamaları gerekiyor. O bir sindirim enzimidir. Gider mesela yağ proteinini de sindirebilirdi. Fakat öyle olmuyor. İlk başta gidiyor, daha farklı sindirime başlatıyor. Sindirimi evet. Daha farklı bir şekilde başlatıyor. Bunları açıkladıktan sonra asıl konu geliyor. İşte anlattığımız elektrik, vücuttaki elektrik sistemi. Ve o elektrik sistemiyle beyne ulaşan o tat duygusu.
Tabii.
Hiçbir şey yok, bakın demin anlattığım gibi. Yani dışarıdaki o çileğe ait molekül yok oldu. Elektrik var sadece. Şimdi buna burada zaten en büyük takıldıkları noktalardan bir tanesi bu. Bakın proteinleri, o aşamadaki proteinleri ve hücreleri zaten açıklayamadılar. Yani orada bir takıldık onu. Fakat zaten elektriğe dönüşen ve beyinde o algılamayı sağlayan ve o algılamayla birlikte bana o çilekle ilgili bütün hatıralarımı ve bütün bilgilerimi sunan o aklı, o olayı açıklamaları gerekiyor.
Evet.
İşte yani Darwinistler çok fazla konuda atış yapabilirler de gerçekten bir maddenin nasıl olur da algıya yol açtığını asla ve asla şey. Yani diğerlerini de açıklayamazlar. Evet. Şimdi açıklama yapabilir derken yanlış anlaşılmasın. Demagoji yaparlar onlar genel olarak. Bu konuya zaten hiç girmezler. Bu konuda zaten hiç açıklamaları yoktur. Nasıl algılayabildiğimiz konusuna. Bakın yapay tat alma sistemleri geliştirildi. Bunların hiçbiri demin anlattığı kendini yenileme sistemine sahip değildi. Dil
tabii
kendini
ki.
Yenileme tabii. sistemine sahip. Bunun yanında sadece 100 tane tadı algılayabildi. Ve milyonlarca dolar harcanarak bilim adamları bunun üzerinde yıllarca uğraştılar bunu yapabilmek için.
Ayrıca şimdi dilin öyle bir özelliği var ki dışında 4 tane kası var, içinde de 4 tane kası var. Bu kasları da zaten hiçbir şekilde suni olarak da olsa geliştirip de öyle bir şey, yani dile benzer bir şey yapamıyorlar. Ancak işte kaba hareketleri yapabilecek şekilde. Fakat dil bu özelliğiyle hem yediğimiz yiyecekleri tam anlamıyla ağzımızın içinde çiğnememize vesile olabilecek şekilde hareketini sağlıyor. Hem aynı şekilde yutağa gidip midemize gitmesi için o işlemin geriye gidişini sağlıyor. Hem konuşma sırasında diğer organlarla bağlantılı olarak sesin çıkışına uygun olacak bir kıvraklığa sahip. Mesela ağzınızda herhangi bir şekilde aft çıktığını düşünün veya küçük başka bir yere, mesela diş ağrısından dolayı, diş etinde oluşan bir rahatsızlıktan dolayı dilde de bazen
evet.
oluşabilir insanlarda. Yemeklerin tadı direkt gider. Yani bir afta mesela dil o hareketi kabiliyetini kaybettiği için, çünkü sürtünmede oluşan acıdan dolayı o şeyi kaybeder. Hatta çok sıcak bir çay içtiğinizi düşünün. Dilin üstündeki o pütürler, yani papillalar direkt hassasiyeti çok şiddetlendiği için bir acı hissi oluşur ve onun üstüne yediğiniz yiyeceklerin de tadında bozulma ve azalma meydana gelir. İşte dil böyle mükemmel bir organdır ve öyle bir şey ki mesela dünya üzerinde her neresine giderseniz gidin dünyanın, hayatınızda hiç görmediğiniz bir yiyeceği de ağzınıza atsanız, hayatınızda hiç adını bilmediğiniz, tadını bilmediğiniz herhangi bir şeyi de ağzınıza atsanız, dil size bunun kimyasal formülünü geri sunar. Yani bir tat olarak size geri sunar. Hiçbir zaman o dil tanımlanamadı. Böyle filmlerde yaparlar. bilgisayarla konuşma şeklinde hiç bilmediğiniz şeyleri sunarsınız. Bu bilgi tanımlanamadı der, size geri cevap verir. Dilde böyle bir şey yoktur. Tat olarak bir şey sana geri sunamıyorum diye dil hiçbir zaman seni geri çevirmez. Her zaman sana bir tatla karşılık verir. Bilirsin yani ağzına alacağın bir yiyeceğin, Allah'ın nimet olarak yarattığı bir yiyeceği ağzına aldığında o nimeti dil sana tat olarak geri sunar. Tabii ki bu bütün anlattığımız beyinle birlikte olan o algılama ile birlikte ama ilk aşaması açısından anlatıyorum. Yani hiçbir zaman bir şokla karşılaşmayız. Tatsız bir şeyle hiçbir zaman tatsız tabii, dediğimiz sıfır, şeyin de tadı
tabii,
vardır.
Onun bile tadı vardır.
Yani hiçbir zaman bir nötrlükle karşılaşmayız.
Evet. Allah'ın bize yediğimiz besinlerde tatlı, işte acı, lezzet diye bir his yaratmış olması çok büyük bir nimet. Çünkü Allah dileseydi bunlar da öyle, bizde öyle bir his ve algı yaratmaz ama insan vücudunu Allah sebepler dairesinde beslenebilmesi, hayatını devam ettirebilmesi için beslenmeye, yemek yemeye ihtiyacı var. Ve bu yemeği zorla, yani tatsız tuzsuz bir şey yemek insan için ne kadar zordur. Bilirsiniz solunum yolu hastalıkları olduğunda yiyeceklerin kokusu alınamadığı için tadı da çok yavan, lezzetsiz gelir.
Bak. Ne anlatıyorsun bak ya, şeker canına.
Tat alma duygusunun nasıl bir nimet olduğundan bahsediyoruz hocam.
Peki çok sevimli olduğunu farkında mısın?
Teşekkür ederim. Maşallah.
Badem şekerle benziyor.
Evet, maşallah. Hocam siz de çok yakışıklısınız.
Yani.
Her zaman. Maşallah hocam. Maşallah.
Tamam, kısa bir ara verelim.
İnşallah. İnşallah.